Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehl-i Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazretlerinin ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazretlerinin ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, insan diğer mahlukat gibi henüz ismi bile anılmayan, yani hiçbir şey değilken Allah'ın lütfuyla kün, ol emrine muhatap olmuş ve böylece hiçlikten, yani yokluktan varlık alemine çıkarılmıştır. Yine insan var olabilmek için hiçbir bedel ödememiş, sırf Allah'ın lütfuyla var edilmiştir. Üstelik ahsen-i takvim, yani en güzel bir kıvam ile yaratılıp müstesna kabiliyetlerle donatılarak eşrefi mahlukat, yani varlıkların en şereflisi kılınmıştır. Dolayısıyla insanın halikine, yani yaratıcısına karşı sonsuz bir şükür borcu vardır. Bu hususta en mühim mesele de iman nimetinin bedelini ödeyebilmektir. Zira bedeli ödenmeyen bir şeye sahip olduğunu iddia etmek anlamsız ve boş bir iştir. Abesle iştigaldir. Cennet ve onun da ötesinde cemalullah'a ulaşmak da sadakatin, dostluğun ve hiçlik halinde yaşamanın karşılığı olarak Allah'ın kullarına bahşettiği özel bir lütuf ve ikramdır. Peygamberler bile Cenab-ı Hakk'a şükür borcunu layıkıyla ödeyebilmek hususunda acziyetlerini itiraf halinde bir kulluk hayatı yaşamışlardır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ayakları şişinceye kadar uzun uzun namaz kılmış, elbisesini, sakalı şeriflerini ve secde ettikleri yeri mübarek gözyaşlarıyla yıkamışlardır. Kendisine, "Ya Resulallah, Allah Teala sizin geçmiş ve gelecek günahlarınızı bağışladığı halde niçin bu kadar ağlıyorsunuz?" denilince de, "Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı?" buyurmuşlardır. Nitekim o, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Habibi, en sevgili kulu ve kulluğun zirvesidir. O bile ne kadar ibadet ederse etsin, Cenab-ı Hakk'a layıkıyla şükredemeyeceğinin idraki içinde bulunuyordu. Bu sebeple yaptığı amellerini daima yetersiz ve hatta hiç hükmünde görüyor, kulluğunu ve niyazlarını, dualarını artırdıkça artırıyordu. İçinde bulunduğu kulluk halinin ne kadar noksan ve yetersiz olduğunu gördükçe, kifayetsiz olduğunu gördükçe de her fırsatta tevbe ve istiğfar ediyordu. Nitekim hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: "Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler, tevbe ederim. Ene tubu ileyk miyete kerra ev sebine merra." 100 defa ya da 70'ten fazla Allah'a tevbe ve istiğfar ederim. Bazen kalbimin perdelendiği olur ama ben Allah'a günde 100 defa istiğfar ediyorum, bir başka hadis-i şerifte buyurmuştur. Tabii ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu tevbe ve istiğfarları çoğu zaman bir günah veya hatadan dolayı değil, bir taraftan şükür borcunu ödeyememe endişesi, diğer taraftan da Hak Teâlâ'nın rızasına nail olabilmek, ona daha da yakınlaşabilmek arzusundan kaynaklanıyordu. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daima manevi bir terakki içinde, bir gelişme içinde bulunduğundan bir sonraki hal ve makamına göre daha aşağı seviyede bulunan bir önceki hal ve makamına hep istiğfar etmekteydi. İstiğfar halindeydi. İşte böyle bir gönül ufku içinde Rabbine dua ve niyaz eden Efendimizin halini Hazreti Ayşe validemiz şöyle nakleder. Bir gece uyandığımda Allah Resulü'nü yanımda göremedim. Aklıma diğer hanımlarından birinin yanına gitmiş olabileceği ihtimali geldi. El yordamıyla etrafı yokladım karanlıkta. Elim ayaklarına dokundu. O zaman Allah Resulü'nün secdede olduğunu anladım. Kulak verdim, için için ağlıyor ve şöyle münacatta bulunuyordu. Allahümme eûzu bi rıdâke min sıhhatike ve bi muafatike min ukubetike ve eûzu bike minke la uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike. Allah'ım gazabından rızana, cezalandırmandan affına sığınırım. Allah'ım başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni layık olduğun şekilde methü senadan acizim. Sen kendini nasıl methü sena etmişsen öylesin diye niyazda bulunurdu. Muhterem kardeşlerim, insan olarak en büyük vazifemiz Rabbimize olan şükür borcumuzu ödemeye çalışmaktır. Yoktan var edilmiş olmak bile insanı şükürden aciz bırakacak büyük bir nimettir. Hal böyleyken varlıklar içinde insan olarak yaratılmak, insanlar içinde de iman ehli olmak, rivayete göre 124 bin küsur peygamber içinde Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmak ne muazzam lütuflardır. Bütün bu nimetler karşısında Rabbimize şükür secdesine kapanıp bir ömür boyu başımızı kaldırmasak yine de az, yine de noksan, yine de hiç hükmündedir. Şu hadis-i şerif bu hakikati çok açık ve net bir şekilde ifade etmektedir, izah etmektedir. Bir adam doğduğu günden yaşlanıp öldüğü güne kadar Allah rızası için ve taat niyetiyle alnını yerden kaldırmayıp gayret etse, o adam yine de Allah'ın kendisine lütfetmiş olduğu nimetlerin şükründen aciz kaldığı düşüncesiyle kıyamet günü amellerini az görür. Yani böyle bir ibadet hayatı bile ebedi kurtuluşumuz için yeterli değildir muhterem kardeşlerim. Zira Cenab-ı Hak amellerimizle birlikte asıl kalplerimize bakacak. Rabbimiz bizden selim bir kalp istiyor. Selim bir kalp de Cenab-ı Hakk'a karşı hiçlik ve acziyet duygularıyla dolu bir gönül kıvamına bağlıdır. Cenab-ı Hak katında yegane kıymetimiz de ona bu gönül kıvamıyla itaat, hamd, şükür, dua ve kulluk üzere bir hayat yaşamamıza, ilahi rahmet tecelli etmezse hiçbir salih amellerimizin dahi bizi kurtaramayacağının farkında olmaya, dualarımız gibi ibadetlerimizin de ilahi kabule muhtaç olduğunu unutmamaya ve amellerimize güvenmek yerine hiçliğe bürünerek Rabbimizin affını ümit etmeye bağlıdır. İşte halis bir kulluğun özünü teşkil eden gönül kıvamı da budur kardeşlerim. Bu gönül kıvamıyla yaşanan bir ibadet hayatı kulu Cenab-ı Hakk'a dostluk makamına yüceltir. Zira kalbin pencereleri hiçlikte mesafe alınmadan açılmaz. Bu yüzden hiçliğin zıttı ve düşmanı olan benliği mümkün olduğunca bertaraf edebilmek en mühim meselelerimizden biri olmalıdır. Nitekim bu hususla ilgili uyarı ve mesajlar taşıyan hüsnü hat levhalarının dergah duvarlarını süslemesi öteden beri uygulanan güzel bir ananedir, güzel bir örftür. Bu ikaz levhalarından birinde de hiç ifadesi yer alır. Ki bu yazı bize ilahi sırlardan nasip alabilmenin evvela nefsaniyetin bertaraf edilmesine bağlı olduğunu telkin eder. Yani benlikten sıyrılıp hiçliğe varılmadan manevi tekamülden, gelişimden söz edilemeyeceğini öğretir. Her insanın iç alemi fücur ve takva temayülleriyle doludur. Yani ya fücura ya da takvaya meyleder. Nefsani hayat her hadisede bize daima benliğimizi güçlendirmeyi telkin ederken, ruhani hayat hiçliğimizi, yani her nimetin bize Allah'ın bir lütfu olduğunu telkin eder. Aslında içimizdeki kavga da benlik ile hiçliğin kavgasıdır. Nefsani arzuları ve fücuru bertaraf edebilirsek, beni, yani kibir, gurur ve enaniyeti hiçe döndürmüş oluruz. Manevi olgunlaşma yolunda her şey hiçi bene galip getirdikten sonra başlar. Bu noktadan sonra men arafe nefsehu fakat arafe rabbe. Nefsini bilen Rabbini de bilir sırrı işte o zaman idrak edilir. Yani kula marifetullah, Rabbi kalben tanıyabilmek işte o zaman nasip olur. Hiçlik haline ulaşarak marifetullah'tan nasip almış bir mümin, bu fani alemdeki ilahi sır ve hikmetleri gönül aleminde okumaya başlar. Bunun içindir ki hak dostları ömürleri boyunca tabiri caizse benliğe iptal damgası vurabilmenin gayreti içinde olmuşlar ve bir kişide benlikten bir harf kalırsa o Allah dostu olamaz buyurmuşlardır. Zira Cenab-ı Hakk'ın dergah-ı izzetine yol bulabilmek için evvela benlik perdesini aradan kaldırmak gerekir. Bunun içindir ki arifler sen çıkınca aradan kalır seni yaratan demişlerdir. Bu yüzden Bursa Kadısı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri gönlündeki varlık ve benlik duvarını yıkabilmek için hocasının emriyle Bursa çarşısında sırmalı kaftanıyla ciğer satmış, dergahın abdesthane temizliği vazifesini sadakatle icra etmiştir, yerine getirmiştir. Böylece benliğini sıfırladıktan sonra mana ikliminde mesafe almaya başlamıştır. İşte Hüdayi Hazretleri gibi Allah'ın kudret ve azametini gereğince idrak edebilen hak dostlarında ne varlık davasından ne de benlik iddiasından bir eser kalır. Bilakis onlar aziyet ve hiçlik duygusuyla adeta eriyen bir muma dönerler. Muhterem kardeşlerim, insan ilimde eşsiz bir mertebeye de ulaşsa, onu maneviyatla tezyin etmek süslemek, güzelleştirmek zorundadır. Bunun için de manevi terbiye şarttır. Aksi halde insan nefsin gurur ve kibir bataklığına saplanıp helak olmaktan kurtulamaz. Nefsini ayaklar altına almayan manevi kemalat zirvelerine tırmanamaz. Yine bir kul ne kadar salih ameller yapmış olursa olsun onlara güvenmeyip kendini eksik görmeli ve daima Allah'ın rahmetine sığınmalıdır. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, de ki Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet ancak onunla ferahlansınlar. Bu onların toplayıp yığdıklarından hayırlıdır. Yunus Suresi ayet 58. İbn Abbas radıyallahu anh bu ayetin tefsirinde onların topladıkları lafzının kesbettikleri yani kazandıkları manasına geldiğini söyler. Şeytanın akıllarıyla oynadığı kimseler gibi Allah Teala'nın fazlına güvenerek ibadetlerde asla ihmal göstermek, velhasıl bütün amellerimiz tıpkı dualarımız gibi ilahi kabule muhtaçtır. Bu sebeple müminin gönlüne hiçbir salih amel sebebiyle ucup ve benlik hali gelmemelidir. Öte yandan mümin bu hususta ifrata kaçarak yese yani ümitsizliğe de düşmemelidir. Hazreti Yunus'un kıssası ümitsizliğe kapılmama hususunda çok ibretli bir misaldir. Yunus aleyhisselam ilahi talimat gereği 40 gün tebliğ edeceği yerde 37. günün sonunda hala imana gelmeyen kavmine öfkelenerek onları terk etti. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın tanıdığı mühletin dolmasına daha 3 gün vardı. Fakat Yunus aleyhisselam ümitsizliğe kapılıp oradan ayrıldı. Bindiği bir gemiden suya atıldı ve hatasının pişmanlığı içinde kendini kınayıp dururken bir balık tarafından yutuldu. Yunus aleyhisselam balığın karnında tevbe istiğfar etti. Zikir ve tesbih ile meşgul oldu. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Eğer Allah'a tesbih edenlerden olmasaydı Yunus aleyhisselam tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Saffat suresi 143-144. Diğer bir ayette de Rabbimiz ümitsizliğe düşmemesi hususunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurmuştur. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o dertli dertli Rabbine niyaz etmişti. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı. Kalem suresi 48-49. Demek ki muhterem kardeşlerim, kul daima Rabbinin rahmetine ve nimetine muhtaç. Bu sebeple hiçbir zaman amellerine güvenip benlik göstermemeli. Bunun zıttına onları azımsayarak yese de düşmemeli. Onları azımsayıp yese de düşmemeli. Son nefese kadar büyük bir mahfiyet içerisinde kulluk vazifelerini yerine getirmeli, ümit ve korku arasında bir kalp kıvamıyla daima Rabbinin rahmetine sığınmalıdır. Muhterem kardeşlerim, sadakat, hizmet ve vefa ile nezih bir hayat süren Musa Efendi Hazretleri de sahip oldukları yüksek tevazu ile kendilerine bir varlık hissetmeme ve hiçlik şuurunun canlı bir misali olmuşlardır. Bu hususta vefatlarından sonra da sevenlerine çok anlamlı bir hatıra olarak, çok manidar bir hatıra olarak bıraktığı şu vasiyetnamesiyle gönüllerdeki irşatlarına devam etmişlerdir. Vasiyetnamesi açıldığında daha ilk paragrafında onun Cenab-ı Hakk'ın huzurundaki hiçlik şuurunu ifade eden şu satırlar oldukça dikkat çekicidir. Şu cümleler oldukça dikkat çekicidir. Her dünyaya gelen vakti saati sayılı nefesleri tamamladıktan sonra ebedi aleme intikal edecektir. Ne mutlu o kimseye ki hayatını hak yolunda ifna etmiş, yani fani kılmış ve yüzünün akıyla ahirete göçmüştür. Fakir de bu hususu nasibim derecesinde bilebildiğim halde layıkıyla kulluk edemedim. Pir-i fani olduğum halde kendime çeki düzen veremedim. İslam büyüklerinin şuurlu ve şerefli hayatlarını okudum. Lakin nefsimde tatbik edemedim. Hatalarla dolu bir ömürden sonra Rabbimiz Teala Hazretlerinin huzuruna ancak onun mağfiretini ümit ederek gidiyorum. Çünkü o Rahmandır, Gaffardır. Bütün bir ömrünü Allah yolunda hizmet ve gayrete adamış olan o hak dostu, gönüller sultanı böyle derse, ya bizler halimizi nasıl ifade etmeliyiz? Cenab-ı Hak cümlemize merhametiyle muamele buyursun inşallah. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İnsan görmez mi ki biz onu bir nutfeden yarattık? Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş. Yasin suresi 77. Asıllarının hiçlik ve yokluk olduğunu unutan gafiller, en büyük manevi felaket olan benlik, enaniyet ve kibir girdabına kapılmaktan hiç kurtulamazlar. Nitekim iblis benliğinden dolayı Allah Teala ile cidale, yani tartışmaya kalkıştı. Adem aleyhisselam hakkında ben ondan üstünüm dedi ve sonra kahroldu gitti. İlahi bir imtihan gereği hazinelere gark edilen Karun, zekatını hesap edip tahsil etmek isteyen Hazreti Musa'ya karşı çıktı. Ona tavır koydu ve büyüklenerek bu hazineleri ben kendi ilmimle kazandım dedi. O hazinelerin Rabbinin lütfu ve imtihanı olduğunu unuttu. Güvendiği hazineleriyle birlikte de yerin dibine gömüldü. Belam bin Bağura ulaştığı manevi halleri, nail olduğu manevi halleri kendine izafe etti. Gururlu bir şekilde hevasına meyletti. Cenab-ı Hak da onu dilini çıkarmış soluyan bir kelp gibi, yani köpek gibi ahmaklaştırarak helak etti. 1912 yılında Titanic denilen devasa gemi ilk seferine çıkarken gurur ve kibir şaşkınlığı içinde bu gemiyi hiçbir güç batıramaz denildi. Gemi daha ilk seferinde buzdağına çarparak içindekilerle beraber okyanusun derinliklerinde kayboldu. Yine 1986'da meydan okuyan anlamına gelen manasında, meydan okuyan manasında Challenger adı verilen uzay mekiği fırlatıldıktan tam 73 saniye sonra infilak etti. Bütün mürettebatı da öldü. Bunlar gibi sayısız misalleriyle tarih şahittir ki muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın azamet ve kibriya sıfatıyla yarışa kalkışan, Cenab-ı Hakk'a karşı ben diyen zalimler, bizden daha güçlü kim var diye övünen Ad ve Samud kavmi gibi güçlü kuvvetli kavimler, Allah'ın verdiği zihni melekelerle icat ettiği vasıtalara güvenerek gurur ve kibre kapılanlar daima ilahi kahır ve intikamın en ibretli misalleri olarak helak oldular. Velhasıl mümin bir nimete eriştiğinde daima "Hâzâ min fadli Rabbî." Bu Rabbimin fazlu keremindendir diyerek nimeti asıl sahibine izaf edip şükretmelidir. Nefsani bir şımarıklık içerisinde ben kendi gücümle kazandım, ben kendi ilim ve kabiliyetimle elde ettim demek yerine bütün nimetler senin lütfundur ya Rabbi diyerek bu hissiyat içerisinde hiçlik zirvesine ulaşmayı hedeflemelidir. Bunun zıttına bir sıkıntıyla karşılaştığında da isyan veya şikayet yerine bütün kusurlar nefsimdendir. Acaba hangi kusurum bu sıkıntıya sebep oldu düşüncesiyle manevi durumunu sorgulayıp, yoklayıp noksanlarını, eksikliklerini telafi etmeye ve ıslah etmeye çalışmalıdır. Cenab-ı Hak bu hassasiyetleri gönüllerimizin manevi gıdası eylesin. Hepimizi hiçliğin hakikatine eren kamil kullarından eylesin. Amin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.